Ayrım 3. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 30. Her son yeni bir başlangıçtır. Balkan Savaşı, yapay solunumla yaşatılmaya çalışılan imparatorluğun ruhuna okunacak Fatiha'nın besmelesidir. Bulgarlar Silivri'ye kadar gelirken, Meriç boylarında kan revan içinde çarpışan, Edirne'de yardım gelir umuduyla direnip kıyıma uğrayan devrimcilerdir. Sırplar topraklarına girince kendi paçalarının derdine düşen Bulgarlar, Trakya'yı boşalttıklarında kıratlarının üstünde Napolyon pozlarıyla Edirne Fatih kesilen darbeciler. Savaş davulları vurduğunda imparatorluğunu yaşama şansını yansız bir barış ortamında gören devrimcilerdir. Almanların sırtından bir koyup üç alarak yitirdikleri yerleri de kazanacaklarını uman darbeciler. Mustafa Kemal ve Enver. Hasta adamın şansıyla şanssızlığı bir arada. Enver iktidarda, Mustafa Kemal komutası altındadır. İmparatorluk çağın iştahıyla birleşen darbeci hevesiyle hastalığına önem verilmeyen bir yosma gibi İngiliz kucağından kaldırılır, Almanların koynuna savrulverir. Ne acıdır ki serüvenin savurduğu 10 yılın sonunda herkesin paylaştığı aynı yazgı olur. Yenilginin utancı. 30 Ekim 1918'de imparatorluğun idam fermanı imzalanır. Darbecilerin bütün fırsatları tükenmiştir. Önderleri Talat, Enver, Cemal Paşalarla Doktor Nazım ve Bahaeddin Beyler 2 Kasım 1918'de bir Alman torpidosuna bindikleri gibi İstanbul'dan kaçarlar. Mustafa Kemal'in Adana'dan bindiği tren 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa Garı'na girerken bırakışmaya dayanan düşman zırhlıları da Marmara'dan Boğaz'a süzülmektedir. Tarihin acımasız saati fırsatçılar sıvıştığında fırsat üretenler için çalmaktan bıkmaz. Mustafa Kemal'in gözleri yaşarır. Çanakkale'den ölüm emriyle kovaladıklarını İstanbul'da selam durarak karşılama dramı herhalde kolay katlanılır bir acı olmasa gerek. Seçmesini bilmek. Çanakkale'nin efsane kahramanı, her rütbesi can bahasına kazanılmış 37 yaşındaki bir paşa ve esir İstanbul'da düşman teğmenlerine selam vermek zorunda bir generaldir. Bu çelişkiye kim düşse aynı sözleri eder. Geldikleri gibi giderler. Ne var ki İstanbul'un her taşına solunamaz teslimiyet kokusunun sindiğini vapurdan indiğinde anlayacaktır. İmparatorluk ölmüştür, hürriyet sona ermiştir. Vatan işgal namlarının ucunda titremektedir. 20 yıl öncenin coşkun devrimcileri askerlerini terhis edip silahlarını teslim eyleyerek süklüm püklüm İstanbul'a dönmüş, aynı utancın keniyle dop dolu buluşmuşlardır. Yüreklerinin derinine saplanan bir hançer, geldikleri gibi giderler umudunu zonklatmaktadır. Ama hiçbiri bunun nasılını tam bilememektedir. Halife Sultan'dan medet umarlar. Yazgısına çoktan razı, kendi varlığını korumaktan başka şey düşünmeyen sarsak bir ihtiyarla burun buruna gelirler. Hükümete girerlerse emperyalizmi, pazarlık gücü kazanacaklarına inanırlar. İnançları boşa çıkar. Meclisin bir şeyler yapabileceğine güvenirler, güvendikleri dağlara karlar yağar. İngilizlere yanaşmak isterler, Fransızlar kaş çatar. Fransızlarla yakınlaşmaya kalkarlar, hepsi birden nanik yapar. Pera'da oda tutarlar, rahat edemezler. Şişli'de ev kiralar, huzur bulamazlar. Kimi çiftçilikten söz eder, kimi esnaflığa niyetlenir. Her biri birer savaş ilahı, pek çok efsanenin kahramanı bu gencecik paşaların boşa çıkan girişimleri sonucunda yitirdikleri özgüven nerede, nasıl ve neyle bulunabilir? Yanıt Paris gazetelerinin manşetlerinden önce Kuvayi Milli sürecinde anlaşılacağı üzere İçişleri Bakanı vekalet eden Müsteşar Mehmet Ali Bey'den gelir. Daha doğrusu onun kanalıyla Dört Yolun Karakese köyüyle Nur Dağı'ndan bir tek yerde Anadolu bir tek yolla çarpışarak bir tek şeyle istiklali tam. Tam egemenlik. Paşaların yüreğinde tarihin bütün çanları aynı anda çalar. Halk var. Ona katılmak gerekir. Tarih 19 Aralık 1918'dir. Dört yolun Karakese köyünden bazı kayıtlarda Kara Hasan, bazılarında Mehmet, düşmanla karşılaştığı an ve yerde çarpışmayı başlatmıştır. Karısıyla kardeşinin öcüdür diye sıktığı 11 kurşun, 11 Fransız askerini mevt edince, neye uğradığını şaşıran Fransız işgal birliği, yüz geri İskenderun'a kaçarken Kara Hasan veya Mehmet Nur Dağı'nı yürümüş ve rivayet olunur ki doruğa vardığında 300'e katlanmıştır. Kahramanlar için kahramanlığın bütün alanları açılır. Artık Mustafa'nın bir imparatorluk yitirerek kazandığı paşalıktan soyunup bir ulusla birlikte kazanacağı Atatürklüğe yürüyüşünün önünü kimse kesemeyecektir. Halklaşmak Atatürkleşmektir. Atatürklüğü başkomutanlık ya da soyadı yasasına bağlayanlar çok yanılırlar. O günün İstanbul'unda hangi devrimci halk var ona katılmak gerek doğrusunu uygulasaydı Atatürk olur, hangi darbeci ya da halife sultan kurnazlığın bütün dolaplarını çevirip cinliğin bütün büyülerini kullansaydı tarihin çöplüğüne giderdi. Çünkü tarihin o var olmakla yok olmak karmaşasında geçerli olan tek şey güçtü. Ve güç sadece ve sadece halktaydı. Halk düşmanla karşılaştığı an ve yerde başlamış, bitirecek olanı bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa'yı Atatürk yapan, bunu herkesten önce sezmiş ve o istenci bir sır gibi vicdanda taşıyarak yerinde ve zamanda uygulamış olmasıdır. Deha ya da zaafı, otoriterliğiyle totaliterliği, diktatörlüğü veya demokratlığı, temsil ettiği gücün oranıyla karşılaştırıldığında devrimin halkıyla halkın devrimcisinin profili gerçeğe daha yakın bir biçimde ortaya çıkar. Artık gerisi zamanın içinde gerekliliği kaçınılmaz olaylar, durumlar ve tutumlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye halkından soyutladığınızda bütün diğerleri gibi bir Osmanlı paşasından başka bir şey değildir. Türkiye halkını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten soyutladığınızda belki Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ama şu 2006 yılında bile hala devrim istiharesine yatan bir toplumla karşılaşmak sürpriz olmasa gerektir. Ve Mustafa Kemal'i 19 Aralık 1918'den 19 Mayıs 1919'a taşıyan Kıvılcım, bir yıllık bir Anadolu serüveninde Alev'e, 23 Nisan 1920'de Mama'ya, 30 Ağustos 1922'de lava dönüşmüşse adım adım halklaşmasının sonucudur. Şimdi o uzun yürüyüşün kısa ayrıntılarına geçebiliriz. Çaresizin çaresi teslimiyet. İmparatorluğun hazin sonu 200 yıldır hasta adamı düzenleme, değişim ya da evrim şoklarıyla tedaviye çalışan yeni Osmanlıları tam anlamıyla çökertmiştir. Her zavallının düştüğü az deryasındaki tek yılana sarılırlar. Teslimiyet. Gerçekten de durum ve genel görünüm hiç de iç açıcı değildir. O günün dilinin düveli muazzama diye tanımladığı, neredeyse orduları toplamı kadar ABD gönüllüsüyle desteklenmiş Çin, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Portekiz, Romanya, Rusya ve Güney Amerika devletlerinden oluşan İtilaf devletleri, eksen ya da süper gücü, Osmanlı İmparatorluğu'yla Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan'ın oluşturduğu ittifak devletleri eksenini yenmiş. Ülkeyi savaşa sürükleyenler kendi canlarını derde düşerek kaçmış. Saltanat ve hilafet mevkiinde bulunan Vahdettin, soysuz, sadece canı ve tahtını kurtarabileceğini düşündüğü alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa başkanlığındaki kabine aciz, onursuz, yüreksiz, yalnız padişahın istencine bağlı ve onunla birlikte kişisel durumlarını koruyacak her şeye razı. Ordunun elindeki bütün silahlarla cephane alınmıştır. Atatürk'ün söylevinin savıyla Osmanlı'nın aymazlığına delil çok. Ama şu iki örnek her şeyi daha iyi anlatmaya yetecektir. Mütareke hükümetinin başı Ahmet İzzet Paşa'nın bırakışma sonrasında merkezden uzaktaki birliklere 6 Kasım 1918'de gönderdiği emre bakar mısınız? 4 yıldan fazla din ve namus uğrunda akıl almaz fedakarlıklar gösterdikten sonra birleşiklerimizin yenilmesi ve tamamıyla takatsiz kalması Osmanlı Devleti'mizi İtilaf Devletleri'yle mütareke imzalamak zorunda bıraktı. Bırakışmanın bir maddesine göre mevcut Osmanlı birlik ve garnizonlarının en yakın İtilaf Komutanı'na teslimi gerekmektedir. Yıllardan beri görev namusunu hakkıyla korumuş siz asker arkadaşlarım hakkında bu acıklı duruma razı olmanın ancak ana vatanı mutlak bir ölümden kurtarmak gibi bir hürseverlik duygusundan doğduğu elbette takdir olunur. Hasımlarımızın bile hayret ve takdirini kazanan fedakarlarınızı bu ağır yüke dahi tam itaat ve metanetle tahammül ederek değerini daha da artıracağınıza eminim. Yıllardır savaşmamıza karşın hakkımızda şimdi bile yararlı davranışlar göstermekten kaçınmayan anlayışlı İngiltere Devleti'nin cömert ve hayırlı duygularına güven duymanızı rica ve en yakın zamanda yurdumuzu sağ esen dönmeniz dileğiyle gözlerinizden öperim. İzmir'in işgalini izleyen 16 Mayıs 1919'da Damat Ferit Paşa hükümetinin bir diğeri. Dün sabah saat 11'de Nişantaşı'nda Sadrazam Ferit Paşa'ya konaklarında Amiral Webb tarafından verilen notada Paris Konferansı kararına göre İzmir kalelerinin İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edileceği bildirildiği gibi İngiliz Deniz Kuvvetleri Kumandanı Amiral Cartrop tarafından da Aydın vilayetine dün sabah tebliğ olunan notada Paris Konferansı'nın kararlarını ve mütarekenin 7. maddesine dayanarak İzmir istikamlarının işgal edileceği ve öğleden sonra verilen ikinci bir notada yine mütareke nami hükümlerine bağlı olarak İzmir şehrinin Yunan askeri tarafından işgalini İtilaf devletlerince karar verilmiş olduğu bildirilmiştir. Hükümet bu sorunda devlet ve millet haklarının korunması için kendisine düşen vazifeyi tespit etmiş ve sükun ve bekarın muhafazası lüzumunu ahaliye tavsiye elemesini dahiliye nezaretine tebliğ eylemiştir. güncelin düşünsel yenilmişliğinden bakarak başka türlü davranmak elinde miydi diye sorulabilir. Nitekim o zamanının pek çok aydını sormakla yetinmemiş. Başka yol ve yöntem olmadığını inanarak teslimiyetine çok geçerli gerekçeler de bulabilmiş ve bunların aczini örttüğü güveniyle aynı teslimiyeti halkına da önermiştir. Aciz Osmanlı böylelikle düveli muazzama ve özellikle kendini efendi saydığı İngiltere'nin bağışına sığınırken cömert İngiltere ile yüce Fransa ve elbette merhametli ABD. Birkaç devir teslim paşasının birkaç protesto girişimini aldırmadan Mezopotamya petrol alanlarına yerleşmekte duraksamamıştı. Teslimiyetin acı yanı merkezden emir almış askerlerin hüzünlü bakışlarıydı. Onlar ateşle karşılık vereceklerini şiddetle protesto etmiş, ABD gönüllüsü destekli İngiliz ve Fransız komutanlar ivecenlikle ateşkes sınırlarını aşmış, ortakları İtalya'yı bir kez daha kazıklayarak ilki Sykes-Picot anlaşmasıyla İtalya'nın paylaşım dışı bırakılması enerji kaynağı alanlarını güvenceye almış. Bırakışma sonrası İtalya'ya Akdeniz'in meyve bahçeleriyle yetinmesini öğütlemişti. Bırakışmaya eklenen teslimiyet büyüklerin iştahını daha da kabarttı. Gelibolu'nun çorak tepeleriyle Mehmetçiğin çıplak göğsünde patlayan obüs, gülle ve mermi ve şarapnellerin, boğazın hırçın sularını kamçılayan toplu tüfekli dreadnought ve kruvazörlerin, dünyanın dört bucağındaki sömürgelerden getirilen Cezayirli, Tunuslu, Hintli, Azak ve Efendi İngiliz ve Fransız askerleriyle ABD gönüllüsünün saldırısına karşın geçilemeyen efsane Çanakkale'den girmiş, İstanbul Boğazı'ndan çıkarak Batum'la İran'dan gelen birliklerinin konuşlandığı Bakü'yü yani Kafkas petrol alanını işgal edivermişti. Başkent İstanbul'da içinde Ahmet İzzet Paşa'nın pek sevgili ana yurdunun pek çok yerine ancak ondan sonra sıra gelmiş. Mezopotamya ve Kafkas petrol alanlarında güvenlik gereksinimi arttıkça Anadolu'nun 2/3'ü yaklaşık 1 milyon çift yabancı çizme ve postalının altında ezilmeye başlamıştı. 30 Ekim 1918 ile 15 Mayıs 1919 arasının güncesi yaşayan herkesin yüreği ya da belleğinde devindikçe derinleşen bir dehşet hançeridir. Ve yabancının hele bir de hasımsa lütuf ve keremi olsa olsa budur. Bu ağır, acıklı ve teslimiyetçi durum neresinden ve nasıl bakılırsa bakılsın bir koca imparatorluğun cenaze töreninden başka bir şey değildir. Dileyen şöyle olsaydı böyle olurdu varsayımlarıyla tarih ırmağını tersine akıtmaya uğraşır. İsteyen kendi tabularının çerçevesinde isteğine bulaşır. Ne var ki tarih babanın gerçek aynasını yansıyan durum ve genel görünüm tam da söylevin başlangıcındaki gibidir. Yani vatanın bağrına yine o günün diliyle 7 düvele ait 1 milyon çift çizmenin mahbuzu saplanmış ve Osmanlı toprakları bu arada Anadolu ve Rumeli el kesesinden huvardaların bağışıyla ona buna saçılmaya başlanmıştır. İkinci bölüm. Ölümden dirime. Kuvayi milli nedir? Böylesine yalın gerçeği görmemeye körlük yetmez. Aynı zamanda kendi yurt ve insanına hasımdan bile daha düşman olmak gerekir. Düşman değil de insan hak ve onurunun bilincinde egemen bir yurttaşsa ister istemez uğranılan haksızlığa isyan edecektir. İşte kuvayi milli, o isyan bilincinin toplu ayaklanmayı üreten gizli gücün adıdır. Ve topyekun isyan eden bir ulusun, her türden yoksunluk ve yoksulluğa karşın insan hak ve onuruyla ulusal egemenliği adına isyanının adı. Ve topyekun ölmeye karar vermiş bir halkı yok etmeye hiçbir gücünün yetmeyeceğinin olağanüstü destanıdır. Ve yaklaşık 90 yıl sonra onu tamlamaya kalkan ne derse desin, hangi beldeden hangi tanığı getirir, hangi bilgiden hangi kanıtı çıkarırsa çıkarsın, yaşanmışı yaşamış ölçüsünde algılayamaz. Algılayamadığı için de duygu dünyası nice zengin olursa olsun aynı berraklık ve yoğunlukla anlatamaz. İyisi mi o destanı başlangıcından sonuna yaşamış kahramanlarından biri tanımlasın. Söz Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Savunma Bakanı Refet Paşa'nın. Asıl sorunun en önemli noktası işin ilk gününde orada kendi kendine bu savunmayı düzenleyen insanları takdir etmektir. Bunlar her kim olursa olsun belki hataları da olabilir. Hepsi de büyük insanlardır. Çünkü onlar hatalarından önce ve herkesten önce düşman karşısına savunmayı uyandırmışlar ve düşmana karşı koymuşlardır. İşte bu yüzden hepsine karşı derin bir saygı, yüksek bir övgü göstermeliyiz. TBMM'nin 25 Şubat 1922 tarihli ikinci gizli oturumu. Çünkü onlar herkesten önce orada ve herkesten önce düşmana baş kaldırırken ülkenin neredeyse bütün aydınları vatan elden gidiyor, halimiz ne olacak, ne yapılabilir ki yanısız sorularının kaygılarında kıvranmaktadırlar. Ama herkesin unuttuğu onlar, yani hilafet ve saltanatını pekiştirdiğine inandığı an Osmanlı Devleti'ni yok saydığı, bu nedenle kulunun gözünde de gönlünde de hiçbir biçimde yer bulmayan onlar, yani Anadolu'nun yoksul, yoksun ve salt saltanat diyeti sayılan mazlum halkı. İşte o kaygılı durum, görünüm ve ağır koşullar içinde hilafet, saltanat ve pek münevver kullarının tam anlamıyla acize düştüğü, hatta dünya hakimlerinin teslimiyet batağındaki yüce efendisiyle el ele gömmeyi uğraştıkları tutsaklık kabrinden İsrafil surunu üflemişçesine doğrulur ve herkesten önce düşmana karşı koyar. Artık Kuvayi Milli denilen esatir devinin ne olduğunu uzun uzun anlatmak yersiz. Bir ulusun topyekin ya istiklal ya ölüm bilinci ve elinde çakar almaz diz çöküp kurşun yağdırarak çaresizliğin çaresinin ne olduğunu, halin ve geleceğin ne olacağını, neyin nasıl yapılması gerektiğini ve hiçbir dayatma ve koşulda vatanın elden gitmeyeceğini hem yurtseverlere göstermesi hem süperlerin her türlü varlık ve gücüne karşı tarihin efsane sahnesini yumruğu sıkılı, dişleri kenetli ve kan revanda çıplak bedeni dimdik çıkıvermenin gizil gücüdür diye özetlersek belki tanıma yaklaşırız. İlk kurşunlar. O gücün ilk mermisi 19 Aralık 1918'de Dört Yol'un kara kesesinde Fransız'a patlar. İkincisi 19 Mart 1919'da Samsun'da İngiliz'e. Üçüncüsü 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir'in kordon boyunda Yunan'a. Ve üçünün de eylemi bir, gerekçeleri farklıdır. Bu yüzden olsa gerek o günler ve koşulları pek çok aklı evvelin gözünde pek çok su götürecek bir pilavdır. Hatta pek çok üstencinin gözünde Yunan işgali yerine İngiliz-Fransız işgali gerçekleşse Kurtuluş Savaşı bile olmayabilir. Ancak çoğaltmaya gerek kalmadan sunulacak üç örnek, orasından burasından bir nice çekiştirilirse çekiştirilsin, tarihin hükmünü değiştirmenin fikir, düşünce ve efendi değiştirmek kadar kolay olmadığını gösterir. Kuvayi Milli'nin ilk kurşunu Dört Yol Karakese'de 19 Aralık 1918'de patlamıştır. Adana işgaline giden Fransız birliği İskenderun'da gemiden inmiş. Dört yolu elini kolunu sallayarak geçmiş, gün dönmek üzereyken Karakese'ye yaklaşmıştır. Tam o sırada ormandan kestikleri Ogutlu'nunla dönen genç kadınla kayınbiraderine rastlar. İşgalci sarkıntılık etmezse şımarıklığı kursağında kalır. Sırtında odun yüklü kadına sırnaşır. Çocuk yengesini korumaya kalkışır, süngülerle delik deşik edilir. Direnç kadına kalmıştır. Direnir, ırzını kurtarır, canını verir. Bütün Karakese gibi tarladan yeni dönen Kara Hasan ya da Mehmet'te olayı görmüş ve hangi haksız düşüncenin, hangi haksız yorumuyla değerlendirilirse değerlendirilsin, Çakar Almaz'ını kaptığı gibi Fransız birliğinin karşısına diz çöküp ardı ardına 11 kurşun sıkmış. 11 Fransız neferini mecruhen mevt eylemiştir. Elini kolunu sallaya sallaya ya da sarkıntılık ede ede Adana işgaline giden Fransız birliği bir anda bozguna uğramış. Geldiği yönde İskenderun'a kadar gerilemiştir. Köylülerinin zorlamasıyla ölülerini emanet bırakan Hasan ya da Mehmet fişekliğini doldurmuş, eteğine yerleştikleri Nur Dağı'na yürümüştür. Olayın tanıkları Karakesi köylüleri, çalkalanan Çukurova, İtilaf Kuvvetleri'nin Asya-i Suğra Komutanı General Mine, Dört Yol Mutatarrıf Vekili ve 22 Aralık 1918 tarihli Le Temps ve Nation gibi Paris gazeteleri ve Dahiliye Vekaleti'nin aynı tarihte açtığı şifredir. Ona göre General Erlenbey, Kara Hasan ya da Mehmet'in yakalanarak idam edilmek üzere derhal kendisine teslimini istemiş. O da Nur Dağı'nın doruğundaki adamın yanında 300 silahlı neferle dolaştığını, Liba Jandarması kışma gereği dağıtıldığından 500 kişilik birlik kurmasına izin verilirse yakalayıp teslim edebileceğini belirtmiş. Jandarma dileği reddedilmiş. Yakalama emri yinelenince yapması gerekeni bakanlığa sormuştur. Hasan ya da Mehmet'in diz çöküp Çakar Almazı'nın tetiğine ilk basışındaki pilavı nice su götürürse götürsün, doruktaki 300 kişi ya mutasarrıf vekilinin yalanı ya yapılması gerekeni gören Çukurova yiğitlerinin doğal eylemidir. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 41.